Ayrım 43, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 608. Osmanlıydık, şimdi Türk'üz, vur deyince öldürürüz. Kedi köpeğe zaafımız vardır, şimdi değil bu, oldum bittim. Kefere seyahatnamelerini karıştırın, kentlerimizden çizdikleri resimlere, çektikleri fotoğraflara bakın. Yaşamımızın bu mahlukatla iç içeliği karşısında hayretten hayrete düşmüşler belli. Başıboş köpeklerin cirit oynadığı Konstantiniye sokakları, bu fani dünyada bir köpek cennetinin de bulunabileceği izlenimini yaratmıştır onlarda. Osmanlı töresi kendi halklarına tanımadığı özgürlüğü kelplere tanımıştır delse yeridir. Küffara, hatta kendi özüne hunharlığıyla ün salmış bu medeniyet, Allah'ın verdiği cana kastetmeme buyruğuna hem cinslerinde değil, kedi köpekler üzerinde harfiyen riayet etmiştir elhak. Batılılaşma rüzgarının hızlanmasıyla ancak köpeklerin devri saadeti kapanmaya yüz tutmuştur. Namık Kemal'in Gelibolu mutasarraflığı sırasında köpekleri dağ aşırı sürmesiyle örneklenen bu karşı akım, İttihad-ı Terakki devrindeki hayırsız ada soykırımıyla evci belasına ulaşmıştır. Eskiler hayırsızdan birbirlerini yamyamlayarak kırılan köpeklerin ulumalarını yıllar sonra hala duyduklarından dem vururlardı. Sokak köpeklerimizin yüzlerimize öyle köpeksi köpeksi, yani sinikçe bakma adeti, insanlara güvenlerini yitirmelerine yol açan o faciadan baş vermiştir herhalde. Kaldı ki bu güvensizlik eski şefkat terbiyesiyle asri sağlık kaygıları arasında zigzaklanan davranışlarımız yüzünden büsbütün katmerlenmiştir. Siz köpek olsaydınız 5 dakika önce önünüze zehirli yiyecek atan yaratıkların 5 dakika sonra sizi kurtarmak için boğazınızdan aşağı yoğurt dökmeye çabalaması karşısında afallamaz mıydınız yani? Bir de şu şimdi İzmir'de kopan kıhıştıya bakın. Bir yanda koskoca belediye başkanı Sayın Manifatura, kuduzla birden hümanistleşip hayvanları bırakın insanları sevin diyerek kedilere köpeklere cihat ilan ediyor. Düşman kellesi başına çoluk çocuğa 2000 papel ödül dağıtıyor. Evinde iki hayvandan fazlasını besleyen ailelere 100.000 TL ceza kesiyor. Kokaryalı'da benim eski komşu Penelope hapı yuttu. 5 yıl önce daha 30 kedisi vardı. Öbür yandan Kıbrıslı Kamil Paşa ahfadından hayvansever Ayşe Mayda hanımefendi, 3 milyar değerindeki tarihi köşkünü hayvanları koruma derdiğine bağışlama töreninde can havliyle şöyle diyor. Hayvan sevgisi uygarlığın bir göstergesidir. Bir iki hayvan kuduz çıktı diye binlerce köpeği öldürmenin ne manası var? Oysa bu işin çok daha uygur yöntemleri var. Hayvanlar için bir çiftlik oluşturulur ve hayvanlar burada kısırlaştırılır, aşıları yapılır. Bu olay Türkiye hakkında dünya ülkelerine olumlu bir imaj vermeyecektir. Köpekler bu iki taban tabana zıt tutum karşısında çileden çıkmazlar mı? Şimdiye dek kudurmamışlarsa şimdi kudurmazlar mı? Dragos'ta bir şeytan vardı. Oraya taşındığımız ilk kışı çöp tenekelerini didikleyerek geçirdi. Perişandı köpekcağız. Yaz geldi, bir de baktım bir gün boynunda pırıl pırıl bir tasma, kaytani huri gibi bir kızın elinde yıkanmış, öyle pamuk gibi, kasıla kasıla geçiyor önümüzden. Sahibesi Emine adındaki genç kız yaz bitimi tahsile İsviçre'ye dönünce şeytan yine Sefiller romanını okumaya başladı. Bu çetin sınıf ve yaşam değişimini iki kez geçirdikten sonradır ki şeytan dayanamadı, şizofrenleşti, belki de kudurdu. Bir belediye itlaf ekibi de şeytan kulağına kurşun diyerek zavallıyı kurşuna dizdi. Geçen akşam rüyama girdi şeytan, ama aldatmak için değil elbet bu yaştan sonra. Bana abi dedi, bu zinkiler fena kudurdu bu sefer, topumuzu temizleyecekler bizi. Sonra sıra kedilere gelecek belli, farelere gün doğacak. Ondan sonra da sözünün bu üç noktasında şeytanca ve köpeksi köpeksi sırıttı. Ondan sonra da bir veba, bir veba. 21-27 Aralık 1986. Demokrat Dergisi yazıları. Türkiye'nin hali pür melali. Hindiyi ki, İngilizcesi Turkey, sallayıp sarsıp tepe sersem ettikten sonra tavuk yumurtalarının üstüne oturturlarmış kuluçkaya. Vakit erişip yumurtalar çatlamaya koyulunca hindi altından çıkan cinsine, cibilliyetine benzemeyen tavuk civcivlerinin ardından baka kalırmış. Türkiye'de 83'ten beri böylesine bir şaşkınlık içinde. Sivilliği kendini üryan bırakmaktan ibaret olan bu civcivleme düzeni afal afal seyrediyor. 12 Eylül horosu ise tünemiş dorukta bir General Motors edasıyla asker cil ibibini yana yıkmış kasım kasım kasılıyor oradan. Çünkü o Eylül romanı, daha doğrusu filmi, anasıyla danasıyla, olanca yasasıyla hala vizyonda. Cumhurbaşkanlığı sistemine usuldan zoomlama çeşidinden bazı teknik rötuşlarıyla tabii. Öyle ki ünlü disk jockeyci Sezen Cumhur Önal kendisini eleştirmeye kalkanlara cevaben geçen de istedikleri kadar konuşsunlar aleyhimde, ben bugüne bugün Cumhurbaşkanından çok dinlenen bir şahsiyetim demiş. Haklı adam, bir kere daha başarılı bir disk jockey, üstelik adı da Cumhur. Hani zaman zaman dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpacağı hesapları yayılır ya, o hesap işte. Yurdumuza da öyle bir kuyruklu yılan çarptı ki o kadar olur. Liberalleşme, demokratikleşme, özgürleşme, sivilleşme, özelleşme mavralarının altından çıkan özallaşma süreci içinde yurttaş sarımsakla soğan sağında mı solunda mı şaştı? Gözlerinin içine baka baka ekrandan, radyodan, yayın organlarından, kürsülerden atılan uyduruklar yüzünden şaşılaştı. Sabah akşam TÖ'nün açtığı Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabından Humpty Dumpty'nin tekerlemelerini dinliyoruz. Tüh tüh tüh. Bu toz duman içinde, bu yalancı dünyada gerçekleri anlatmak güç iş güç. Sonrası var, sansürü var, bir de bu belalı uğraşın. Hele muhalefetin önünde Erdal Eminönü gibi bir çiçero varsa, iktidarın sözcüsü de Kayseri'den Mehmet yazarsa, yine de idam cezalarını biz vermedik ki kalemimizi kıralım. Onun için de bu köşe yazılarına Humpty Dumpty tekerlemelerini bastırmaya yarar belki diye şu çocuk şarkısıyla başlayalım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir bodur çoban varmış, yalancılık yaparmış. Yalancı yalancı, sana kimse inanmaz, sözüne kimse kanmaz. Bir gün çıkmış kırlara, dikendi bayırlara, kurt var diye bağırmış, köylüler sahi sanmış. Yalancı yalancı, sana kimse inanmaz, sözüne kimse kanmaz. Böyle gidiyor şarkı. Yalnız bir yanlışlık olmasın diye vurguluyorum. Beşinci mısranın başındaki sözcüğün ikinci harfi ü değil, u. Dünya dönüyor. Geçen gün Amerika üzerine laflıyorduk bir takside. Şoför karıştı lafa. Abi, o Amerika dediğin kendi yerinde yurdunda dikiş tutturamamış it kopuğun kurmacası değil mi zaten dedi. Vahşi kapitalizmin kalçasından da olsa dibine, temeline ışık tutucu bir belirlemesi sayılsa bu pek yanlış olmazdı hani. Ama vahşi sıfatının yahşiye dönüştürülmesi oyununu göz ardı etmeme koşuluyla. 29 buhranından bu yana Amerika epey kalafattan geçti. Devri buhranların atlatılması, kitle çıkarları ile kapitalizmin dolu dizgin vurgunu arasında görece bir dengenin aranması, bir kerteye kadar da bulunması o eski vahşi surata yumuşakça bir ifade kondurdu. Amerika'da estetik cerrahinin ne derece ilerlemiş olduğunu unutmayalım. Bu yeni suratın ardından aradaki yabanlık sırıtmıyor mu? Sırıtıyor elbet. Söz gelimi Vietnam faciasının zehirini sade el gün değil, kendileri de içlerinden sökemediler hala. Gün geçmiyor dünyanın dağında düzünde kol gezen o dipçikli jandarma imgesi, gazetelerde, ekranlarda yüzümüze güller serpmesin. Yine de Amerikan kapitalinin içeride de dışarıda da kendini sureti haktan göstermedeki becerisini teslim etmek gerek. Birinci Dünya Harbi sonunda başkanları o sıska Wilson barış havariliğine soyunduğunda söz gelimi yurdumuzda kim bilir kaç gerzek entekt bu şaşırtmacaya kapılmıştı. Unutmayalım, manda manda diye diye mandayı göle sıçtıracaklardı az kalsın. O küçük Amerika ham hayali boşuna mı piyasaya sürüldü? Ben ne münevverler gördüm. Ankara'da o dişlek zampara Kennedy'nin paranın hangi kefen soyuculuğundan geldiğini unutup ölümüne gözyaşı döküyorlardı. Bu İSV'likten köklenen tilki kuzu kolpası Birleşik Amerika'ya has değil tabii. Onun Avrupa ve öbür kıtalardaki birleşik kapları olan bir alay ülkede de geçer akçe bu yöntem. Adı Melaike'ye çıkmış İsveç'in Afrika'da ücretli asker kaşığıyla faşist boklar yediğini de görmedik mi? Silah ticaretini baba mesleği haline getiren İngiltere'de neymiş efendim? Polisler tabanca değil de sadece cop taşırlarmış. O kül fıkarası zencileri metro dehlizlerinde gün ışığı görmemecesine yaşayan berduşları saymazsak. Amerika'da alabildiğine üretim, alabildiğine tüketim düsturunun emekçi kitlelerine de eşek gibi çalışma pahasına bu olabildiğine tüketimden uçlanma olanağı sağladığını kabul ediyoruz. Ama işçi sınıfını kuzulaştıran değirmen çarkının suyu nereden geliyor? bir zaman üçüncü dünya denen geri bırakılmış ülke halklarından değil mi? Kitlelere de bulaşmış o azgın Amerikan şövenizmi, malın hamını ucuza alıp mamulünü teknolojisinin ıskartaya çıkmışını, patentasını satıp palazlandıkça palazlanmakta, kapitalist biraderlerine el hak öncülük etmektedir. Tüketim şeytanına bende edilen kitlelerin gözü ıkınıp tıkınmaktan, arabalanmaktan, evlenmekten, barklanmaktan başka bir şey görmüyor. Bu furyada Filipin'de, Afrika'da, Türkiye'de emekçilerin nasıl cehennem hayatı yaşadıklarını umursamıyor. Devletinin ise bu sömürü manitasını yürütmek için ne melunca dalaveralara girdiğini görmezlikten geliyor. Özgürlükmüş, demokrasiymiş. Kitlelerin beyninin ne yıkanması öyle keselenmiş ki ve iletişim araçlarının göz açtırmayan baskısı altında öyle köpekleşmişler ki Erich Fromm'un deyimiyle sahip olma tutkusu adam olma eğilimini öylesine ezmiş ki dünyada sürüp giden kör gözün parmağına kıyımlara ne ses çıkarıyorlar ne seda. Enternasyonalizm Ford'un çıkardığı arabaların hurdaya çıkmış ilk modeli sanki. Rekabet hırsı hırsızlananları hırsız ediyor, polisi hırsız, hırsızı polis. İşte Doğu Avrupa'daki geçmişe mazi derler, halk demokrasileriyle Sovyet Birliği'nin kucağına atıldı atılacak olduğu düzen böyle bir düzen. Düzecek yepyeni düzlükler buldum diye şıkıdım şıkıdım oynuyor, haklı. Dolara davet çıkıyorsa bilin ki doların dolacağı bir boşluk var ortada. İlkelerinden caymamaya karardı Küba'ya, Amerika'yla pazarlık üzere yardımı kesmek ne demek oluyor? Reichstag kahramanı Dimitrov yoldaşın mumyasını yakmak ne demeye geliyor? Döneklik denmez bunlara tabii ama azıcık dön baba dönelim hacılara gidelim tekerlemesine bir tekerlenme var galiba. Bu iş Marx'ı marka değişmeye kadar varıyor gibi. Elbette temelli bir değişiklik, köklü bir revizyon gerekliydi ama revizyonizmi meslek haline getirmeden. Yanılgılar birike birike kanserik metastaz dönemine girilmek üzereydi. Ama bir devrimde oluşma, gerçekleşme modelinin o devrimin temel niteliklerini, karakterini belirlediğini unutmayalım. Çarlık Rusyası'yla savaşın koşullarına göre kıkırdaklaştığı için de daha sonraki korkunç bürokratlaşma sürecini ister istemez gelberi etti. Dayandığı başlıca kitle gücü birkaç sanayi merkezinde toplaşmış ama yapılacak işin büyüklüğüne göre sayısı yetersiz işçilerdi. Bir de cepheden köylerine kaçışan köylüler. Bu güç dengesi köylü kitlelerinin aleyhine işleyen abartılmış bir proletarya diktasına giderek feci bir bürokratik devlet kuruluşuna yol açtı. Ne pahasına olursa olsun kalkınma, endüstrileşme azmiyle el ele yürüyen bu yapılaşma ancak devrimin Avrupa'ya açılmasıyla önlenebilirdi. Almanya'da sosyal demokratların yıkımıyla o umut da suya düştü. Lenin sonrasında Troçki'nin saf dışı kılınmasıyla Kadir'i mutlak kesilen Stalin'in önündeki tek seçenek, tek ülkede devrim modeliydi. Faşizm tehlikesiyle katmerleşen bu eğilim sosyalizme milliyetçi bir kaftan giydirmeye yol açtı. Bu da milliyetler sorununa getirilen doğru politikaları zaafa uğratarak periferideki milliyetlerde bu ara sonuçlarını milliyetçi ve ayrılıkçı patlamalar halinde gördüğümüz tepkileri davet etti. İkinci Dünya Harbi hadisesi ardından gelen Soğuk Harp dönemi silah sanayini ekonomik kalkınma çabalarının başına kaynakları silip süpüren bir canavar gibi dikti. Uzay yarışı da bunun üstüne bir tüy gibi dikildi. Ama belki de asıl yanılgı bütün umutların ne pahasına olursa olsun hızlı kalkınmaya, ağır sanayiye bağlanması, öbür yaşam motiflerinin boşlanmasıydı. Yarınlar için yaşanan anda ki 10 yıllar sürdü, alabildiğine fedakarlık politikası kitleleri bezdirdi, böylece bugün her şeyleri alt üst eden tüketim histerisine çanak tutuldu. Başta lök gibi oturan Kalembay ve Kılıçbay kadroları bu yanılgıların ortaya serilmesine el verecek değişiklikleri, daha doğrusu demokratikleşme sürecini köstekledi. Gerekli değişikliklerin gecikmesi sosyalist dünya görüşünü ezip altına alacak bir karşı tepki çığırının oluşmasına neden oldu. Bugünkü çark kırılışı olgusunun nedenleri bunlar aşağı yukarı. Gorbaçov, geçen de bir arkadaş dili sürçtü de ondan herhalde çorba şev dedi, doğru bir teşhisle ekonominin üstünden silahlanma yükünü kaldırmayı, kapitalist dünyayla barışçı ilişkiler kurmayı ve bu politikalara paralel olarak demokratlaşmayı öngörürken, tarih dağının tepesinde bekleyen o azman çığ, kitlelerin ekonomide, yönetimde liberalleşme, yani neyse o, sevdasına tabla teslim olmasıyla ve milliyetler sorununun korkunç patlamasıyla üstüne yığılıverdi. Böylece işte eşek silahtar, katır mühürdar bugünlere geldik tosladık. İnsanlığın bir umut kapısı daha kapanıyor. Bu kapının ileride başka coğrafya ve tarihlerde açılmayacağı anlamına gelmese de uğranılan deprem alabildiğine ağır. Doğu Avrupa ile Sovyetler Birliği sömürgen yukarı yarım küresine katılmak üzere. Bize gelince bütün üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi felaket bir toprak kaymasıyla karşı karşıyayız. Tanzimat'tan bu yana süren düveli muazzama arası denge politikası yattı. Mustafa Kemal'in kapitalist dünya ile Sovyetler arasında yürüttüğü tahtirevalli, kimine göre şantaj, siyasası iflas etti. Dral dedenin düdüğü gibi ortada kaldık. Yukarı yarım küreye zaten ellerini yukarı kaldırmış olan bu iktidar ve bu muhalefetin bundan böyle ne naneler yiyeceğini göreceğiz. Şurası muhakkak ki bu ülke halklarının isteklerini, çıkarlarını, beklentilerini temsil etmekten çok onları teslim etmeye yatkınlar. Ardından da Amerikan parmağıyla ya Orta Asya Müslümanlarına kışkırtı macerasına ya da İsrail'le saf tutup saflaşma tehlikesine domalmamız işten değil. Çağ atlıyoruz, atladık, atlayacağız derken orta çağa atlıyor gibiyiz. Zaten biz sade hicri tarihe göre değil, miladi tarihe göre de 1416 yılında yaşıyoruz. Dünya etrafımızda vın diye döndükçe biz de gitgide salla başlaşıyoruz. Ruslar dön baba dönelim, hacılara gidelim türküsünü çığırırmış. Çığırmazmış. Biz bu vahim durumda ne yapacağız? Lenin'in ne yapmalı sorusu bizim için artık ne halledeceğiz sorusuna dönüştü. Biz hala aval aval bakıyoruz. Sarhoş sokak lambasına sarılmış duruyor. Bekçi gelmiş üstüne. Orada ne aradığını sormuş. Bekri de dünya dönüyor etrafımda. Bizim ev dönüp benim hizama gelince fırlayıp kapıdan gireceğim içeri demiş. Bizim halimizde o temsil. Ağustos 1990. Kore hastalığı. Bilmem duydunuz mu, Kore hastalığı diye bir hastalık var. Hastanın bacağı, kolu, başı istemsiz olarak titriyor, atıyor, atlıyor, ispermozlar geçiyor. Bir çeşit tik ama daha ağırı. İki türü var. Biri Sydenham Koresi, romatizmadan ileri geliyor. İkinci türü Huntington Koresi. Sinir sistemindeki bozukluklardan kökleniyor, kalıtımsal da olabiliyor. Ama tıp kitaplarında adı geçmeyen üçüncü bir türü daha var. Bu siyasal bir Kore hastalığı. Çoğunlukla devlet adamlarına arız oluyor. Hasta umarsız bir harp saplantısına tutuluyor. Halim Selim bildiğimiz tipler harp ilahı Mars'a dönüyor. Miğferler zırhlar kuşanıyor, pala sallıyor, naralar atıyor, ağzından köpükler saçıyor. Kriz geldi mi tutmaya olanak yok. İlle başında bulunduğu devleti harbe sokacak. Uzman hekimlerin sözlerini, öğütlerini hiçe sayıyor. Hesap kitap çıkar mıkar, mantı dinlemiyor. Anan yasa, baban yahşi diyorsun dinlemiyor. Parlamento diyecek oluyorsun, sarılıyor mantar tabancasına. Biz Cumhuriyet tarihinde bunun ilk örneğini Adnan Menderes'te gördük. Adam Kore, Kore diye çıldırdı adeta. Binlerce Anadolu çocuğu sözüm ona dünya barışı uğruna, milletler arası dayanışma mavrasına soluğu Pusan Limanı'nda aldı. Zara nere, Kore nere? Asker milletiz ya, Kunuriler'de kahramanca ölüştük. Böylece dünya alem bizim ne saf dil ve ne safkan bir ümmet olduğumuzu gördü. Yok yere yok olmayı bilen Mehmetçik göklere çıkarıldı. Menderes'te hür dünyanın jandarkı ilan edildi. 1952'de de meramımıza erdik, NATO'ya girdik. Cümleten NATO kafa mermerisa kesildik, ABD'ye üstleri verdik. Antikomünizm kalesinin en parlak burcu olarak ve boşluklarımızı devede kulak dolarla doldurma pahasına alın yazımızı kapitalizmin, emperyalizmin cilvelerine terk ettik. 1958'de çarşafa dolanmış kaçarken yakalanan Nuri Said'in canını kurtaralım derken az kalsın canımızdan oluyorduk. Ramak kaldıydı harbe girmemize. Rivayet odur ki Kuveyt komutanlarının isteksizliği sayesinde yeni bir Kore badiresinden paçamızı zor kurtardık. Yukarıda söylemiştim Huntington Koresi'nin kalıtımsal olduğunu. Son bir aydır Menderes'in Gürbüz oğullu Turgut Özal da bu hastalık üsteledi. En yakası açılmadık harp marşlarıyla öyle olmadık kas adımları atıyor ki. Bir elinde fellik fellik bir telefon, öbür eline de bir altı patlar, bütün kara ve beyaz sarayları duman ediyor. Yaz boyunca yağmursuzluktan yakınıp durmuştuk. Gayrı öyle övgüler yağıyor ki Özal'ın sayesinde üstümüze yağmur dualarını kestik, harp duaları okuyoruz. Akbulut bile karardı, gür gür gürlüyor. Meclis tatilde, dostlar meclisinde, basın ahenkte. Yahu kaleminden kan damlayan ne yazarlarımız varmış bizim. Bu patladı patlayacak ve bizim de katılmazsak ortadan patladak patlayacağımız harbin sonunda ortada o yeniden düzenlenecekmiş de efendim biz bu masaya oturma fırsatını kaçıramazmışık. Söz konusu masa sanki Zekeriya sofrası. Sovyetler de Amerikan kartalıyla birlik alçaktan uçuyor ya, meydan boş nasıl olsa, incirliği doldururuz biz de F-111'lerle, F-117A'larla. Onlar da kalkar oradan doğru Bağdat'a bin bir gece masallarının 101.sini yaşamaya. İsrail İşçi Partisi Başkanı ne demiş biliyor musunuz? Shimon Peres adlı zat, Türkiye Batı dünyası ile Orta Doğu arasında bir köprü olmalıdır. Oysa şimdiye kadar sadece bir iskele olmaktan kurtulamadı buyurmuşlar. Bizim de çımacılar isyan etmezlerse tabii iskele babası olmaktan kurtulmamız gerekir. Ve de Turgut babamızın sahi devletlerinin de bu hacil durumdan halas olacak köprünün başına Deli Dumrul gibi yerleşip Baçımızı, Kerkük'ümüzü, Musul'umuzu alacağız. Arada Kürt ailesi de kaldırılır ortadan ama az biraz zarara girermişiz petrol metrol yüzünden. Onu da Körfez emirlerinin bir emri ve bir çekiyle kapatır gideriz. Ekonomik sıkıntıdan battık mı şimdiye kadar? Bundan sonra da batmayız. Bağdat'ın içine girilmez yastan, her ana doğurmaz böyle bir aslan. Bağdat'ın içinde tozdan dumandan, toz duman içinde kaldı Kart Osman. Eylül 1990. Damdan dama, damdan idama. Alice Harikalar Diyarında adlı kitapta Humpty Dumpty diye bir tekerleme vardır. Humpty bir bebek, çocuk olmasa bile çocuksu. Damdan düşer, kralın bütün askerleri toplanıp gelseler de onu yeniden yerli yerine koyamazlar. Bizim Harikalar Diyarında ise çocuklarımızı sadece damdan düşürmekle kalmıyoruz, dama düşürüyoruz. Damdan dama atıyoruz, oradan da idama. Adam etmesi iddiasında olduğumuz gençleri 10 yıl damdan dama dolaştırıp sonra idama pusula çıkartıyoruz. Bu idamlarla yani infazıyla uğraşanlara ne denir bilemiyorum ama bunların başında Cumhurbaşkanımız geliyor. Ardından da İçişleri Bakanı Aksu'nun açıkladığı üzere baş işaretçinin işareti üzere hareket eden öbür zimamdarlar geliyor. Anlaşılmamıştır diye vurgulayayım. İdam cezası yemiş de 10 yıldır infaz kararı bekleyen, gençken girip de şimdi ölüme kartlaşmış yurttaşlarımızın infazı söz konusu. Bu elbet bilinmez bir şeydir. Kodamanlarımız kendileri ne kadar sıkı olurlarsa olsunlar, bu işe kendilerini sıktıramayacaklardır. Kuşku odur ki bu konunun ortaya atılmasının altında Güneydoğu yöremizde yavaş yavaş gündeme gelen idam cezalarının infazına kamusal bir şantaj hesabı yatmaktadır. Aslında nedeni ve bahanesi ne olursa olsun idam suçların en büyüğüdür. Yasalar tarafından cevaz verilse, yasal mahkemeler tarafından karar alınsa, yasal temyizler tarafından temyiz edilse, Ulusal Egemenliğin Merkezi Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak uygulansa bile, bir yurttaşın serin kanlılıkla öldürülmesi kararı yanlışların en büyüğü sayılsa gerektir. Çünkü bugünkü yasalar çerçevesinde idam gibi bir cezayı hak ettiren büyük suçlar ya sürekli ya gelip geçen deliliklere yöneliktir. Bu da yasallığını örneğin yakın tarihimizde 3 kez gördüğümüz üzere başarısından alan siyasal girişimler sonucu işlenmiş suçlar içeriğindedirler. Bütün hukuk otoritelerinin üzerinde söz birliği ettikleri üzere idam cezasının korkunçluğuyla bu suçlar cezalandırılmazlar. Ya da uyuşturucu ticareti gibi büyük kazançları uçlandıran konularda idamın caydırıcılığının söz konusu olmadığı deneyimlerinden de bellidir. Demek oluyor ki ibret özelliği zaten var değildir. Zaten böyle olsaydı idam infazlarının açıkta bütün korkutuculuğuyla infazından vazgeçilmezdi. Bugünkü günde infazlar ya hapishane avlularında yahut İmralı gibi uzak yerlerde gözden ırak yerine getirilmektedir. İdam cezalarının ceza hukukunun suçluyu ıslah ilkesiyle de zerre bir ilişiği yoktur. Adamı öldürerek ıslah edemezsiniz. Hani bir idamlığa son sözünü sorduklarında o da bu bana iyi bir ders olacak demişse bu sadece mizahi bir fıkradır, geçerliliği yoktur. Bir tek olumsuz meziyeti kalmaktadır idam cezasının. O meziyeti de suçun kendisiyle ilgili değil, devlet tethişinin işletilmesidir ki o da insanlığa ve devlet saygınlığına uyan bir iş değildir. Devlet olan o devlettir ki saygınlığını tethişinde değil işlediği hayırlı işlerde görebilsin. 15 yaşındaki çocukları bugün Diyarbakır'da DGM'de olduğu gibi idamla yargılamak iş değildir, tethiştir. Ama diyebilirsiniz ki tethiş de devletin işidir. Yok, ben böyle iş kabul etmiyorum. Ne de bütün dünya milletleri kabul ediyor. Türkiye'den idamın kalkması sadece suçlu suçsuz bir alay insanın kellesini kurtarmasından öte bir anlam kazanmasıdır. Türkiye bütün çağı atlamışlık iddialarına karşın müzelik bir ülke olmaktan da böylece kurtulmuş olacaktır. Kasım 1990. 43. ayrımın sonu. Sayfa 624.